Kuyruklu Yıldızla Bir Mola. Bale. 1680 yılı pek bir anlam ifade etmeyen bir olay ve bu anlamsız olay üzerine bugün pek bilinmeyen bir filozof tarafından yazılan bir kitap nedeniyle felsefe dünyası açısından önemli bir yıldı. Söz konusu olay alışılmadık derecede parlak bir kuyruklu yıldızdı. Pek çok insan bunun Tanrı tarafından gönderilen bir uyarı olduğunu düşündüyse de beklenen felaketler yaşanmadı. Various Thoughts on the Occasion of a Comet adlı kitabın skandala yol açmasının sebebi, ateist bir toplumun illa ahlaksız olması gerekmediği iddiasını ortaya atmasıydı. Various Thoughts, Pierre Bayle'ın 1647-1706 yazınsal kariyerini başlattı. Babasının Huguenot, yani Fransız Calvinist bir papaz olarak görev yaptığı Fransa kırsalında büyüyüp, yetişkinliğinin büyük bir kısmını Hollanda'da geçiren Bayle aslında ateist değildi. Fakat bir argümanın kötü olduğunu tespit edebiliyordu ve ateizme dair yaygın korkuların bir kısmının dayanaksız olduğunu fark etmişti. Ayrıca iyi argümanlar oluşturmak konusunda çok yetenekliydi. Voltaire'e göre Bayle, eli kalem tutan gelmiş geçmiş en iyi mantıkçıydı. Bayle'ın 18. yüzyılda yaşamış hayranları arasında Thomas Jefferson ve Prusya Kralı Büyük Frederick de vardı. Bilhassa David Hume olmak üzere pek çok 18. yüzyıl filozofu, Bayle'ın Historical and Critical Dictionary eserinden argümanlar ve fikirler aşırdı. Kelime sayısı 6 milyonu aşan bu tuhaf planlı kitap, hak ettiği biçimde tüm aydınlanma felsefesinin cephaneliği diye tanımlanıyor. Kuyruklu yıldızların Yunanistan'ın M.Ö. 480'de Pers kralı Serhas tarafından işgal edilmesinden, İspanya kraliçesinin 200 yıl sonraki ölümüne dek tarihteki pek çok talihsiz olayın alameti olduğu düşünülüyordu. Kartaca'nın yıkılması, Sezar'ın ölümü, Nero'nun zulmü, Normandiyalıların Britanya'yı işgal etmesi ve pek çok başka felaketin öncesinde kuyruklu yıldızlar veya kuyruklu yıldız sanılan başka şeyler görülmüştü ne hikmetse. 15. yüzyılda yaşamış bir papa olan 3. Calixtus'un bu göksel felaket tellallarından birini dualarla def ettiği veya aforoz ettiği söylenir. Bu hikaye tabii ki gerçek değil. Fakat 1680 yılında görülen kuyruklu yıldızın pek çok vaiz tarafından tövbe etme zamanının geldiğini bildirmek için Tanrı tarafından gönderilen açık bir işaret olarak yorumlandığına şüphe yok. Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu konuda yüzlerce kitapçık basılmıştı. Yıldızın ilk görüldüğü yer olan Almanya'daki yazarlar konuya son derece saf ve kasvetli bir şekilde yaklaşmıştı. Bu sırada Bayle, Kuzeydoğu Fransa'da bulunan bir Calvinist akademisinde felsefe hocalığı yapıyordu. Söylenene göre merak ve endişe dolu insanlar Bayle'a kuyruklu yıldız hakkında durmadan soru soruyordu. Bu yüzden Tanrı'nın mesaj vermek amacıyla kuyruklu yıldız göndermekle neden iş olmayacağını açıklığa kavuşturmaya karar verdi. Bayle'ın bu konuda yazdığı yazılardan doğan ve Rotterdam'a taşındığı 1682 yılında basılan kitabı, kuyruklu yıldızların ve pek çok başka batıl inancın neden anlamsız olabileceğine dair onlarca sebep sunuyordu. Bayle okurlarını bir şüpheci argümanlar fırtınasının ortasında bıraktı. Kitabın yapısına dair yapılan bir analizle, mesela kuyruklu yıldızların neden felaket alameti olmadığına dair 7. sebebe yapılan ilk itiraza yönelik 4. cevabın 7. sebebine dair 7 kanıt bulundu. Bayle'ın kuyruklu yıldızların Tanrı'dan gelen uyarılar olduğu fikrine karşı çıkan en özgün argümanı şuydu: dini mesajlar vermek amacıyla dehşet verici olgulara başvurmak muhtemelen geri tepecek ve yanlış ilahlara tapmayı teşvik edecektir. Kitab-ı Mukaddes, Tanrı'nın putperestlikten nefret eden kıskanç bir Tanrı olduğunu açıkça söylediğine göre, kuyruklu yıldızları bir şekilde kullanmayacağı sonucuna varılabilirdi. İsa'nın doğumundan önce görülen kuyruklu yıldızlarla nereye varmak istemiş olabilir ki? Paganları paganizme daha da sıkı sarılmaya itmekten başka bir işe yaramazdı bu. Neticede kuyruklu yıldızlar iletmek istedikleri uyarıları açık bir şekilde ifade etmiyordu. Belli bir ilahın adıyla gönderilmiş falan da değillerdi. Mesela antik Romalılar, kuyruklu yıldızların Jüpiter'e daha çok kurban vermeleri yönünde bir uyarı olduğunu düşünebilirlerdi. Hristiyanlığın doğuşundan sonra bile Hristiyanlar azınlıkta ayrıca. Pek çok insan ya putperestliğe devam etmiş ya da Müslüman olmuştu. Öyleyse Tanrı, büyük ihtimalle dünyanın hemen her yerinde görülen yanlış ve günahkar inanışları yeniden canlandırmak ve Mekke'ye giden hacıların sayısını artırmaktan başka bir işe yaramayacak kuyruklu yıldızları neden göndersin ki? Bale, Tanrı'nın putperestlerden nefret ettiğinden çok ateistlerden nefret ettiğini düşünenlerin çıkabileceğini söylemişti. Eğer Tanrı, yanlış tanrılara inanmanın hiçbir tanrıya inanmaktan daha iyi olduğunu düşünseydi, o zaman ateistleri vazgeçirmek için kuyruklu yıldız göndermesi mantıklı olabilirdi. İşte Bale, ahlak ve dinle ilgili şok edici görüşünü bu bağlamda açıklamıştı. İnsanların ateizmi, Tanrı'nın gözünde puta tapmaktan daha beter olan korkunç bir şey olarak görmesinin temel sebebi, ateizmin toplumun çökmesine sebep olacak fenalıklara yol açacağını düşünmeleriydi. Fakat Bale, ateizmin muhakkak böyle bir sonuca varması gerekmediğini uzun uzadıya savundu. Yaşadığı dönemde bu meseleyi kesin bir sonuca bağlamak mümkün değildi. Çünkü gözlemlenebilecek açık ateistler yoktu ortada. Ne var ki daha sonra Bale'ın haklı olduğu ortaya çıktı. Mesela ateizmin yaygın olduğu İskandinavya'da pek kötülük ve kaos görülmüyordu. Bale'ın ateist bir toplumun muhakkak ahlaksız olacağı görüşünden şüphe duymasının temel sebebi, genellikle insanların bağlı olduklarını iddia ettikleri ilkelere göre değil, eğilim ve karakterlerine göre hareket etmesiydi. Hristiyan ülkelerdeki kötülük başka nasıl açıklanabilirdi ki? Ateistler de doğal olarak diğerlerinden saygı ve kabul görmek isterlerdi. Bu yüzden herkes kadar iyi davranmaya özen gösterirdi onlar da. Bale'a göre bir ateistin ahlakı, Tanrı sevgisinden beslenmediği için bir anlamda eksik olurdu olmasına, fakat davranışları fiiliyatta insanların korktuğu kadar kötü olmazdı. Bu nedenle Bale hayranlarının 18. yüzyılda ifade ettiği gibi, bir Hristiyanın son derece kötücül bir hayat yaşamasına ne kadar şaşırıyorsak, bir ateistin son derece ahlaklı olmasına da o kadar şaşırmalıyız. Eğer ateizmin ahlaki çöküşe yol açması kaçınılmaz değilse, o halde Tanrı'nın, elbette Hristiyanların Tanrısının, paganları veya Müslümanları ateistlerden yey tutmasının bir sebebi olamazdı ve bu durumda kuyruklu yıldız göndermesi de anlamsız olurdu. Bale'a göre gökyüzündeki bu şeyler doğa yasalarıyla açıklanabilecek doğa olaylarıydı muhtemelen. Bale'ın kitabının yayımlanmasından 5 yıl sonra bu yasalar keşfedildi. Newton, astronom Edmund Halley'in gözlemlerine dayanarak kuyruklu yıldızların dini amaçlarla değil, hareket yasalarıyla belirlenen bir takvime göre Güneş sisteminde seyahat ettiğini ortaya koydu. Halley'in tahmin ettiği tarihe yakın bir zamanda 1759'da bir kuyruklu yıldızın beklendiği gibi görülmesinden sonra kuyruklu yıldızlara dair doğaüstü açıklamalar en azından eğitimli insanlar arasında ortadan kayboldu. Fakat uyandırdıkları korku hala devam ediyordu. İnsanların küresel felaketlere dair tahmin yürütme tutkusu sağ olsun, kuyruklu yıldızlar doğaüstü uyarılardan gezegene zarar verebilecek güdümsüz füzelere evrildi. Newton'ın Cambridge Üniversitesi'ndeki halefi, M.Ö. 2349'da yaşanan Nuh tufanını tetiklediğini düşündüğü kuyruklu yıldızın benzer bir felakete yol açmak üzere 2255 yılında geri geleceğini öne sürdü. 1773 ve 1832 yılında da astronomik hesaplara dair hatalı haberler yüzünden Avrupa'nın bazı yerlerinde insanlar bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmak üzere olduğuna inanarak paniğe kapıldı. Bale'ın ikinci büyük felsefi eseri, Fransa'daki ailesinin başına gelen gerçek bir felaketi ele alıyordu. Fransa'daki din savaşlarını bitiren anlaşma kapsamında 1598 tarihli Nantes fermanıyla Fransa'daki protestan azınlığa bir parça özgürlük tanınmıştı. Ne var ki 1670'li yıllarda protestanlara yeniden yoğun baskı uygulanmaya başlandı ve 1685'te ferman feshedildi. Bale'ın en büyük ağabeyi o sene hapiste öldü. Katolik olmayı kabul etse serbest bırakılacaktı. Bir sonraki sene Bale, dini hoşgörüyü savunan en az başlığı kadar hantal bir kitap yazdı. A Philosophical Commentary on These Words of the Gospel, Luke 14:23. Compel them to come in, that my house may be full. Luka İncil'inin 14.23. bölümünde geçen şu sözlere dair felsefi yorum. Bulduklarını içeri girmeye zorla da evim dolsun. Bu kitap, Locke'un aynı dönemlerde yazılsa da 3 yıl sonra yayımlanan daha meşhur hoşgörü üzerine mektup eseri kadar güçlü bir şekilde savunmuştu inanç özgürlüğünü. Hobbes'un Leviathan'ın ikinci yarısı ve Spinoza'nın Traktakus'unun çoğu gibi Bale'ın bu eseri de bolca kutsal metin incelemesi içeriyordu. Bu kitabın bugün pek fazla okunmuyor olmasının sebeplerinden biri de bu zaten. Augustinus'un kimi mektuplarında yer alan etkili irdelemesine göre, Luka İncil'inden alınan bu pasaj, dini zorlamaya yönelik doğrudan İsa'nın ağzından çıkan bir onaydı. Yüzyıllarca kâfirlere zulmedip, yola gelmeyi kabul etmediklerinde onları öldürmeyi meşrulaştırmak için kullanılmıştı. Bale, görünürde bir yemek davetiyle ilgili olan bu hikayeye dair bu yorumun tartışmaya açık olduğunu göstermekte biraz zorlandı. Fakat esas tespiti vicdanın doğasına dairdi. Bale, Tanrı'nın insanların en hakiki inançlarına göre hareket etmesini isteyeceğini öne sürdü. Tabi bu inançların samimi ve titiz bir hakikat arayışının sonucunda elde edilmiş olması gerekiyordu. Tanrı insanlara vicdanı bundan başka ne için vermiş olabilirdi ki? Dolayısıyla bir insanı kendi inancından başka bir inancı benimsemeye zorlamak doğru olamazdı. Bağışlanabilecek bir hatanın günahtan sayılmayacağından cezalandırılmaması gerekirdi. Bale bu görüşünü daha iyi anlatmak için 1548 yılında yaşadığı köyde ortadan kaybolup 1556'da yeniden ortaya çıkan bir Fransız köylünün Martin Gurer'in hikayesini aktardı. Gurer'in karısı 1556'da geri dönüp Martin olduğunu iddia eden adamın kocası olduğundan emindi ve ondan iki çocuk yaptı. Fakat 3 yıl sonra gerçek Martin Gurer geri dönünce oymuş gibi yapan adam dolandırıcılık ve zina suçundan infaz edildi. Kadın dolandırıcının kocası olduğuna samimiyetle inandığı için hiçbir suçtan hüküm giymedi. Bu hikayeden ilham alan Bale, samimi bir sapkının hatta kafirin yürekten inandığı şeyler yüzünden acı çekmemesi gerektiğini öne sürdü. Dahası Bale, her sapkının kendisinin imanlı olup asıl sapkın olanın diğerleri olduğuna inandığını da belirtti. Dolayısıyla sapkının cezalandırılması teşvik edilirse, netice sonu gelmez bir katliam olurdu. Bale, İsa'nın istediğinin kesinlikle bu olmadığı sonucuna vardı. Üstelik zorlama, insanları doğru inanca yönlendirmek için etkili bir yöntem değildi. Zira inanç insanın kendi içindeki kanılardan geliyordu ve istendiği gibi değiştirilemezdi. Bale, dinde zorlamanın beyhude, mantıksız ve Hristiyanlığa yakışmayan bir şey olduğu sonucuna vardı. İçten oldukları sürece Hristiyanlık dışındaki inançlara ve İsa'nın Tanrı adına konuşsa da kendisinin tanrısal olmadığına inanan Socinianistler gibi son derece aykırı Hristiyan mezheplerine de hoşgörü gösterilmeliydi. Gel gelelim Bale'ın Katoliklere dair çekinceleri vardı. Başkalarına zulmetmekten vazgeçmedikleri için onlar hususi bir sorun teşkil ediyorlardı. Eğer Katolikler vicdanları onlara böyle söylediği için takıntılı bir biçimde sapkınları ve kâfirleri cezalandırıyorsa, o zaman bir anlamda günah işlemediklerini kabul etmişti Bale. Yine de buna bir son vermek gerekiyordu. Dini hoşgörü Bale'ın tekrar tekrar ele aldığı teolojik tartışmalardan biriydi. Diğeri ise kötülük problemi denen meseleydi. Zulme uğrayanların çektiği acılar, dertler denizinde birer damlaydı sadece. Eğer Tanrı kadiri mutlaksa, kullarının bu denli acı çekmesine neden göz yumuyordu? Bale, insan kötü ve sefildir diye yazmıştı Dictionary'de. Bunun doğru olduğunu anlamak için 5 veya 6 yaşına gelmek yeterlidir. Nereye gidilirse gidilsin manzara aynıydı. İnsanın sefaletinin ve kötülüğünün abideleri her yerdedir. Hapishaneler, hastaneler, dar ağaçları, dilenciler. Burada dört başı mamur bir şehrin kalıntılarını görebilirsiniz. Başka yerde kalıntı bile yoktur. Bale, kötülüğün neden var olduğuna dair bilindik açıklamalardan tatmin olmamıştı. Mesela insanların birbirine verdiği zararların Tanrı'nın onlara bahşettiği özgür iradeden kaynaklandığını, dolayısıyla insanların hatası olduğu söylenirdi genellikle. Fakat Bale bu açıklamaya itiraz etti. Zira Tanrı insanların bu özgürlükle ne yapabileceğini öngörmüş olmalıydı. Bu yüzden de onlara özgür irade bahşetmesi, cinayet işleyeceği bilinen bir adama bıçak vermekten farksızdı. Bale şunu da eklemişti. Kızlarının dansa gitmesine izin veren bir anne, onların şeytana uyup orada bekaretlerini kaybedeceklerinden emin olduğunda da bu izni kaldırmıyorsa iyi bir anne değildir. Söylendiği gibi Tanrı, İsa üzerinden günahlarından arındırmak için insanların isyan etmesine izin veriyorsa, o zaman Tanrı, kırık kemikleri iyileştirmede ne kadar iyi olduğunu herkese göstermek için çocuklarının bacaklarını kırmasına izin veren bir baba gibiydi. Bale şu sonuca varmıştı. Sonsuz iyiliğe, kutsallığa ve güce sahip yüce bir varlığın yönetimi altında kötülüğün ortaya çıkış biçimi yalnızca açıklanamaz değil. Aynı zamanda akıl almaz bir şeydir. Fakat Bale Tanrı'nın kötü, zayıf veya na mevcut olduğunu kanıtlamaya çalışmıyordu. Yani en azından bunun peşinde olduğunu söylememişti. Bale'ın söylediğine göre amacı okurlarını Tanrı'nın iyiliği ve kadiri mutlaklığına inancın yalnızca imana dayanması gerektiğine inandırmaktı. Zira insan aklı bu büyüklükte bir gizemi çözmek için yetersizdi. Kendi ifadesiyle şüpheci akıl yürütme, insanlara içinde bulundukları karanlığı gösterme konusunda faydalı olabilirdi. Böylece yardım için gözlerini yukarı çevirip imanın gücüne teslim olabilirlerdi. Bale okurlarından bazıları bu duruşun diplomatik bir hile olduğunu düşündü. Ondan şüphelenen dindarların çoğu ve inançsız olan daha sonraki hayranlarından bazıları Bale'ın amacının Hristiyanlığı savunuyor gibi görünürken onun altını oymak olduğu sonucuna vardı. Eğer öyle olmasaydı ateistlerin kötücüllüğü, kötülüğe dair klasik açıklamalar ve imanı artırmaya yarayan gündelik hurafeler gibi teolojik argüman ve fikirlerin altını sürekli oyup durur muydu? Bu arada Hume, Bale'ın çevirdiği düşünülen dolabı gerçekten de çevirdi. Fakat Hume gibi Bale'ın da inançsızın önde gideni olduğunu düşünmek için somut bir gerekçe yok. Hume'un aksine Bale kilisesinin aktif bir üyesiydi ve gizliden gizliye inançsız olduğunu söylediğine dair bir kanıt da yoktu. Bale'ın inancı belki de kimi zaman güçlü, kimi zaman da zayıf oluyordu. Sürekli sorgulama hali ve yerleşik dogmalara yönelik memnuniyetsizlikle nitelenebilecek entelektüel mizacına uygun olurdu bu. Bale, her şeyi tartışmaya açma ve kendi yargılarını bile daima askıya alma sanatı şeklinde tanımladığı pronizmi çok cazip buluyordu. Daha sonraki filozofların dictionary'den en çok aldığı şey, Bale'ın antik dönem septiklerinin argümanlarını kullanışıydı. Bale'ın bu türden argümanlara bazen daha çok kapılmasında da şaşılacak bir şey olamazdı. Pironizmin din alanında tehlikeli olabileceğini yazmıştı. İnsan Tanrı'nın varlığına dair yargısını askıya alacak kadar da ileri gitmemeliydi. Fakat ılımlı şüphecilik içeren dikkatli bir yaklaşım, bilim ve siyasete dair meselelerin yanı sıra teolojinin daha hafif konularında benimsenebilecek en doğru yaklaşımdı. Bale'ın en yerleşik fikri, insan aklının hassas ve sınırlı oluşuydu. Tanrı'nın iyiliğini akılla kavramanın imkansızlığı da bunu kanıtlıyordu. Dolayısıyla insan, Sokrates ve Pironcuların izinden giderek araştırıp sorgulamaya devam etmeli ve entelektüel anlamda olanla asla yetinmemeliydi. Fransız bir kardinalin Bale'a dini inançları hakkında soru sorduğuna dair bir hikaye vardır. Söylenene göre Bale'ın cevabı da, "İyi bir protestanım, Zira söylenen ve yapılan her şeyi protesto ederim olmuştur. Bu sözleri gerçekten söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Ama onun düşüncesinin özünü güzelce özetlediği kesin. 18. yüzyıl ve sonrasında yaşayıp kendini aydınlanmış gören düşünürlerin gözünde Bayle'ı bir nevi Sokrates haline getiren hemen her şeye yönelik eleştirel yaklaşımıydı.